Ayrım 12. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 147. Yeniden yakalanış. Partiler kapatılmış, arkadaşlarımız tutuklu. Benimle ilgili bir şey yok. Halil Berktay'la siyasal bilgilerde randevum var. Ona gideceğim. Türda'dan. İlhan Kırıt'la birlikte çıkıyoruz. Bir yandan otobüs beklerken bir yandan da sohbet ediyoruz. Otobüse biniyorum. Siyasala gelmeden otobüs polis tarafından çevrilerek durduruluyor. Kapılar kapatılıyor ve kimlik kontrolü yapılıyor. Sıra bana geldiğinde kendimden emin kimliğimi uzatıyorum. Polisler "Bizimle geleceksin," diyorlar. Şaşırıyorum. "Bir yanlışlık var. Merkeze telefon edin. Benim hakkımda hiçbir şey yok," diyorum. Ancak dinletemiyorum. "Merkeze gideceğiz," diyorlar. Genel merkez binasında kapıda görev yapan polislerden biri beni durakta otobüs beklerken görmüş ve ihbar etmiş. Bu yüzden yakalanıyorum. Tesadüfün bu kadarı olur. Aynı gün savcılık hakkımda tutuklama müzekkeresi çıkartmış. İlk mahkemede tutuklanıyorum. Yıllar sonra yeniden Mamak yolları görünüyor. Yeniden Mamak. Mamak'ta kafes diye tabir edilen, etrafı demir parmaklıklarla çevrili bölüme konuyorum. Yere çökmüş vaziyette oturuyoruz. Sağa sola bakmak yasak. Hele bir şey söyleyen, görevlinin ya da askerin yüzüne bakarsan dayağı yiyorsun. Tanımanı istemiyorlar anlaşılan. Burada dayak atmanın bahanesi talim. Bazı marşları dayakla öğretmeye çalışıyorlar. Yerinde sayarak ve dizleri mümkün olduğu kadar yukarı çekerek söylemek gerekiyor marşları. "Çek dizleri," diye bağırıyor ve kendince yeteri kadar çekmeyenleri copluyorlar. Ben cuma günü tutuklanmışım. Normal olarak bir gün kafeste tutulup koğuşa yollanan tutuklular olarak hafta sonuna denk düştüğü için cumartesi, pazarı da orada geçirmek zorunda kalıyoruz. 12 Mart döneminden tanıdık gardiyanlar görmeye geliyor. Fark ediyorum. Yüzlerine bakmasam da konuşmalarını duyuyorum. "Bak gene gelmiş," diyorlar. D bloka veriliyoruz. Orada Aydınlık gazetesinde açıklamaları yayınlanmış MHP itirafçısı Ömer Tanlak var. Onunla birlikte kalıyorum. Ömer, Halkın Kurtuluşu grubundan birkaç kişiyle birlikte komün kurmuş. Ben de giriyorum o komüne. Tuncay Matarıcı davasından tutuklular da orada o sırada. Ben de Karadenizliyim diye itibar ediyorlar. Yemeğe çağırıyorlar. Ancak diğer tutuklular onlarla ilişkiyi olumlu bulmuyorlar. Ben de kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Dava arkadaşlarım dil okulunda kalıyorlar. Beni de oraya nakledecekler. Tuncay Mataracı'ya iletmek üzere bir not veriyor hemşerilerim. Reddetmem olanaksız. Dil ve İstihbarat Okulu. Dil okulunda kısa bir süre kalıyorum. Değişik bir tecrübe benim açımdan. MSP'lilerle MHP'lilerle bir arada kalmak, onları yakından tanımak ve izlemek yararlı oluyor. Taha Akyol, Yaşar Okuyan ve Namık Kemal Zeybek'le aynı koğuşta kalıyoruz. Milliyet gazetesi bahçede voleybol oynandığı sırada resim çekecek ve "Çeşitli partilere mensup bu kişilerin birliktelikleri için ille de 12 Eylül mü gerekiyordu?" diye yazacaktı. Oysa ilişkilerimiz oldukça mesafeliydi. Gerçi bazı MHP'liler fırsat buldukça laubali bir ilişkiye zorluyorlardı. Türkeş yörük olduğu için olacak, gerçek Türk diye Durmuş abiye kanca atma sevdasında yalnız kaldıkları ortamlarda yaklaşmaya çalışıyor. İlhami Soysal'ın onlarla birlikte yemek yemesini yadırgıyoruz. Türkeş'te bir önderlik yeteneği yok gibi görünüyor. Nasıl gitmişler peşinden diye düşünüyorum. Yıkılmış sanki. Kamburunu çıkartarak yürüyor. Fikirlerimiz iktidarda. Biz hapisteyiz diyorlar. Bu da çok oturuyor yüreklerine. Benzer bir durumu değişik bir açıdan biz de yaşıyoruz. Bazıları bayağı aklı başında gibi. Demek ki adamda bir keramet varmış. Namık Kemal Zeybek üst ranzada yatağında bağdaş kurmuş. Huşu içinde Kur'an okuyor. Kendinden geçmiş, yerinde sağa sola sallanıyor. Oldukça komik bir manzara görünümünde. Oysa oldukça bilgili, kültürlü ve modern bir insan gibi görünüyor. TV'deki Mevlüt yayınlandığı bir gün kendinden geçerek yüksek sesle bir çığlık atıyor. Türkeş dahil herkesin tepkisini çekiyor bu davranış. Taha Akyol'la bir kez tartışmayı deniyoruz. Çok katı ve karşı tarafı dinlemeye hiç yatkın değil. Belki ilk tartışma olduğu için. Bütün zırhlarını kuşanmış. Biz de onu dinlemiyoruz. Akyol'un biraz farklı olduğunu sanıyorduk. Teorik düzeyde kesinlikle değil. İçeride olmak ve çıkma talebi herkesi bazı davranışlara itebiliyor. Türkeş'i kastederek, "Terörü onlar yaptırdılar, biz karşı çıktık," demeye getiriyorlar. Günsaz Ak'ın öldürülmesinin parti içinde teröre karşı olanları zayıflattığını söylüyor. Agah Oktay Güner'le birlikte hareket ediyorlar ve diğerlerinden ayrı durmaya özen gösteriyorlar. Erbakan her havalandırmaya iniş ve çıkışında merdivenlerde sağ ayağını atmaya özen gösteriyor. Bu yüzden yavaş çıkıyor. Aramızda espri yapıyoruz. Hocanın arkasına düşmeyelim diye. Kapılardan geçerken elleriyle önünü ve arkasını kapatıyor. Bunun anlamını günlerce çözemiyoruz. Oral öğrenmiş. Şeytana karşı bir tedbirmiş hocanın hareketi. CHP Ordu Milletvekili Temel Ateş'te sürekli spor yapmaya çalışıyoruz. Samimiyetim gene göze batıyor. Eleştiriye uğramayayım diye bu sefer dikkatliyim. Tahliye oluyorum. Dil okulundan tahliye olanları önce Mamak'a geri götürüyorlar. Oradan serbest bırakıyorlar. Bir ciple Mamak'a gidiyoruz. Tekrar kafesteyim. Sağa bakma, sola bakma, sonunda hazırlan gidiyorsun diyorlar. En son dış kapıdayım. Cezaevinin son noktası. Yine özgürüm işte. Bir yüzbaşı hüviyetimi elinde evirip çeviriyor, dikkatle bakıyor. Ben de niye vermiyor hüviyetimi diye meraklı bir bekleyiş içindeyim. Bu adamı bir yerden tanıyorum diyorum. Acaba nereden? Aklıma kötü şeyler geliyor. Yok canım ne olabilir ki? Sonra birden hatırlıyorum. Mehmet Emin'in dayısı bu. Mehmet Emin Yıldırım siyasalda asistan o sıralarda. Ankara'da onda kalıyorum. Bir iş için gittiği askerlik şubesinde gözaltına alınıyor. Karısı Selma ile birlikte yüzbaşı olan dayısına gidiyoruz. Durumu haber vereceğiz. Hiç olmazsa baskı filan görmesin istiyoruz. Selma yolda bana, seni M. Emin'in siyasaldan asistan arkadaşı diye tanıştıracağım. Beni yalancı çıkarma diyor. Olur diyorum. Eve giriyoruz. Aceleyle durumu anlatıyoruz. Selma ile birlikte M. Emin'i aramaya gidiyorlar. Ben eve dönüyorum. İşte şimdi aynı adam karşımda. Elinde hüviyetim evirip çeviriyor. Verip vermemekte tereddütlü. Ne iş yapıyorsun diye soruyor. İşsizim diyorum. Hani siyasalda asistandın? Veyahut da sen asistansın ama şimdi işsizim diyorsun, yeme bizi der gibi bakıyor. Şu anda işsizim derken kesin olarak yalan söylediğim kanaatinde. Yalanımı açığa çıkarsın mı çıkarmasın mı diye düşünüyor anlaşılan. Fırlatıp atıyor hüviyetimi, keyif bağışlar gibi bir de benden bulma dercesine. Hadi git diyor. Oysa ortada hiçbir şey yok ama gene de seviniyorum. Takılmadım diye arkama bile bakmadan çıkıyorum. İlk vasıtaya binip kayboluyorum oradan. Sosyalizmin sorunları. 12 Eylül öncesi Çin'de Coca-Cola içilmesini serbest bırakan kampanya ve bazı kapitalist uygulamalar tabanımızı oldukça sarsmıştı. Çin'e göre belirlenen bir hareket olduğumuz için orada neler olup bittiğiyle herkes yakından ilgileniyordu. O günlerde yayınlanan Günlük Aydınlık gazetesi soru soran okuyucu mektubu patlamasına uğramıştı. Soruların büyük çoğunluğu Çin ve sosyalizm sorunları üzerineydi. Bir okuyucu mektubu köşesi açılmış, sorular buradan cevaplandırılmaya çalışılıyor, aynı zamanda köşe eğitim amacıyla kullanılıyordu. Aydınlık ve Türkiye gerçeğinde Günzileli yanıtlıyordu soruları. Bir iki önemsiz soruya da bana yanıt yazdırmıştı. Ancak bu, o günün şartlarında değil sorunları aydınlatmak ve çözmek, daha da büyük bir ilgiyle soru soran mektupların artmasına yol açmıştı. Sorunun bir çözümü dayattığını tespit eden Günzileli, mektuplar dosyasını Doğu'ya götürerek, bunları nasıl yanıtlayacağız diye sormuştu. Sonunda bu sorunları çözmek üzere Doğu ve Gün bir komisyon kurulması gerektiğini düşünüyorlar. Tam da o günlerde cezalarını eksik yattıkları gerekçesiyle Necmi ve İlkay Demir yeniden aranmaya başlamışlardı. Onların da gidip yatmaya hiç niyetleri yoktu. İnceleme komisyonu böylece durumları da bu tür çalışmaya uygun hale gelen Necmi ve İlkay ayrıca Gün ve Doğu'dan oluştu. Bu kurulun ideolojik yönlendirmesiyle Öktem Kalaycıoğlu ve Ali Develioğlu, Stalin-Hitler saldırmazlık paktı üzerine Ufuklar dergisinde yayınlanan eleştirel bir yazı kaleme aldılar. Yazı, Halim Spatar'ın Avrupa'da Hitler'e teslimiyet ve hatta direnmek ihanettir sloganlarının atılmasının temelinde bu anlaşmanın yattığını sürekli gündeme getirmesiyle ortaya çıkmıştı. Yazı anlaşmayı bütünüyle mahkum ediyor, üstelik Stalin tabusunun kırılmasında önemli bir işlev görüyordu. Gelinen noktada dışarıdaki arkadaşlar, hapiste olmayanlar, sosyalizmdeki tıkanma üzerine kafa yoruyorlar. geniş bir sorular listesi hazırlamışlar. Yoğun bir teorik çalışma öneriyorlar. Tıkanıklığın böyle aşılacağını düşünüyorlar. Yaygın bir araştırma, inceleme kampanyası başlıyor. Daha sonra Sorular Hareketi olarak anılacak bu girişimin başını Gün Zileli ile Hasan Yalçın çekiyor. Oldukça geniş tutmuşlar çerçeveyi. Troçki, Stalin, Buhari'nin inceleme konusu, tabii Lenin ve Marx'a uzanıyor bazı arkadaşlar. Bütün doğru bildiğimiz şeyler ameliyat masasına yatmış. İlk başta kafama yatmıyor. Marksizmi inkar mı edeceksiniz diyorum. Hasan Yalçın, bir saat tartışsak seni Troçkist yaparım. Ne biliyorsun Troçki hakkında diyor. Doğru galiba, ne biliyorum gerçekten. Stalin'den öğrendiğimizin dışında bir şey bildiğimiz yok. Ayrıca Stalin'i de zaten eleştirmeye başlamışız. Yine o günlerde seyrettiğimiz İtiraf filmi bizi derinden etkilemişti. Sibirya gerçeği sırf karşı devrimcilerin icat ettiği bir şey değildi anlaşılan. Troçki filmi bütün bu gelişmelerin üzerine tuz biber ekmişti. Devrim evlatlarını yiyordu. İktidar gerçekten kirli miydi? Yıllar sonra okuduğumuz Anafora Doğru, Çin, Hayallerim ve Ben isimli kitaplarda hem Rus hem Çin devriminde görmüştük bunları. Yazılanlar yalan değildi. Üstelik biz Ivan Ivanoviç var mıydı yok muyduyu bulup gün ışığına çıkarmış bir gelenektik. Stalin'in bıyıklarının içtikleri çorbada olduğu ironik söylemine gerici uydurması diyecek kadar da saf değildik. Sibirya'da sosyalizm için muhaliflerin Hitler'in ekmeğine yağ sürmekle suçlanarak ve bu suçlama onlara da kabul ettirilerek kurşuna dizilmeleri trajedisi bilinmeyen bir şey değildi. Üstelik Stalin'in Hitler'le saldırmazlık paktı imzalamasına rağmen işte bu kavrayışla yeni anlayışlar geliştirmiş ve sol içi hoşgörüyü benimsemiştik. Mahkemelere tutuksuz olarak gidip geliyorum. Haberleşme benim üzerimden sağlanıyor. Dışarıdakilerden içeriye, içeriden dışarıya mesajları ben taşıyorum. Her götürdüğüm habere Doğu fitil oluyor. Üstelik de hıncını benden alıyor. Doğu'dan azar işitmekten bıkmış haldeyim. Dışarıdakilere artık haber götürmem. Doğu'ya da elçiye zeval olmaz diyorum. Sorular Hareketi'nin içinde yer alan ve daha sonra kaleciler diye anılan bir grup arkadaş, başta Gülay Göktürk olmak üzere Yıkılsın Kale başlıklı bir yazı kaleme alıyorlar. Kale derken parti ve parti örgütlenmesini kasteden grup, örgütlenmenin sosyalizmi mahvettiğini söylüyor ve bu temelde hareketten ayrıldıklarını belirtiyorlardı. Doğu, işte sizin Sorular Hareketiniz, insanlara mücadeleyi bıraktıracaksınız diye bana kükrüyor. Ufuklar dergisi yayınlanıyor. Ben de Ankara'daki yazı kurulunda Halil Berktay'ın yardımcısıyım. Sıkı yönetim kapatıyor dergiyi. İstanbul'a gidiyorum. Bizim Öner, Somut dergisinde sayfa sorumlusu. Hem kitap sayfası için yazılar yazıyorum, hem de Yasko yayınlarının tashihlerini alıyorum. Kitap eleştirileri çerçevesinde istediğimiz yazıları yazıyor, tashihten de para kazanıyoruz. İstanbul'da çoğunlukla günlerde kalıyorum. Gün aranıyor o sıralarda. Birlikte çalışıyoruz ve her zaman ona gitmemi gerektiren bir şeyler oluyor. Ya danışmam gerekiyor ya da bir yazı bırakmam. İstanbul'da duruşması olduğu günlerde Sadık Perinçek de oraya geliyor. Onun gelişini dört gözle bekliyoruz. Yemekten sonra Sadık amcanın ilk lafı eliyle masayı işaret ederek "Hadi buyurun" oluyor. Bizi pişpirik masasına davet ediyor. Benle Gün, Sadık amcayla Feyza eşleşiyoruz. Baklavasına deniyor. Yenilen gidip alacak. Gerçi parasını Sadık amca veriyor ama gidip alması da bir dert. Yeniliyoruz. Gün kızara bozara gidip tatlıyı alıp geliyor. Sabahın esprisini akşamdan biliyoruz artık. Gün uyku sersemi yataktan kalkacak. Sadık amca, "Ne o, yenildin diye uykun kaçtı galiba" diyecek. Gün de saf saf, "Yo, ondan değil" diye cevaplayacak. Buna daha da çok güleceğiz. Bu arada Doğu hapisten çıkıyor. Dışarıdaki herkese çok kızgın. Sosyalizmin sorunlarını ele alanları liberalizme yol açmakla eleştiriyor. Stalin'in kesinlikle reddedilmesi gerektiğini savunan Gün'ü esas hedef alıyor. Bir tartışma olmuş aralarında. Doğu'yla Oral henüz o sıralarda birlikte hareket ediyorlar. Oral, Gün zileliği kastederek, "Dümdüz ettik, savunamadı bile" diyor. Doğu tekrar tutuklanıyor. Yaba dergisi yıllardan beri Aydın Doğan tarafından çıkartılıyor. Daha bir güzelleştirip muhtevasını zenginleştirelim, İstanbul'da basalım teklifimizi kabul ediyor. Baskısıyla ben ilgileneceğim. İlk sayı özellikle güzel olsun istiyorum. Kaynak yayınlarında rastladığım Kasım Koçak'tan kapakta kullanmak üzere resim istiyorum. Birkaç resim gösteriyor. Aralarında yabanın tarzına da uygun olan bir tane seçiyorum. Ancak yabanın kapağı klişe basılıyor. Aydın bunu değiştirme eğiliminde değil. Yıllardan beri sürdürülen bir tarz. Birden okuyucuyu şaşırtmayalım diyor. Klişede resim için oldukça küçük bir boşluk bırakılmış. Kasım'ın resmi biraz büyük geliyor. Bir sakınca görmüyorum. Böylece basılıyor. Kenarlarından bir kısmı yok oluyor resmin. Kasım haklı olarak çok kızıyor. Bir daha resim vermem diyor. Nasıl böyle yapabildim? Ben de kendime şaşıyorum. Bir gazeteci arkadaşımın yayıncılıkta tekneye düzülmeyeceksin tanımı kulaklarımda çınlıyor. Üstelik ben kendi kendime becerdim bu işi. Sanata ve sanatçıya böylesine vurdum duymaz bir tavır. Kasım yine de olgun adammış diye düşünüyorum. Arkadaşların önerisi üzerine 27 Mayıs'la ilgili incelemeye başlıyorum. Darbe sorununu 12 Eylül'le bağlantılı değerlendireceğim. 12 Eylül'e duyulan öfkeyle birlikte 27 Mayıs konusunda da aleyhte tavır takınmak moda haline geliyor. Amacım somut olarak 27 Mayıs'ı değerlendirebilmek, tavrı da buna göre belirlemek gerektiğini ortaya koymak. Becerebilirsem kitap yapacağım. Cemal Gürsel'i tanıyan, onunla ilginç anıları olabileceğini tahmin ettiğim bazı yazarlara da mektup yazarak yazı istiyorum. Fikret Otyan ve Fakir Baykurt'tan çok güzel yazılar geliyor. Fakir Baykurt, kendi romanından uyarlanan ve yasaklanan Yılanların Öcü filmini köşkte Cemal Gürsel'le birlikte seyrettiklerini ve ondan sonra Gürsel'in oynamasına izin verdiğini anlatıyor. Usta gazeteci Otyan'ın da zengin anıları var. Etkileyici bir yazı yazmış. Müthiş şevkleniyorum. Hikmet Özdemir de o günlerde yön hareketi üzerine çalışıyor. Ona gidiyorum. Bütün olanaklarıyla yardıma söz veriyor. Evi adeta üretim merkezi gibi çalışıyor. Kocaman ciltler masalara yayılmış, yemek yemeye yer kalmadığından yakınıyor. Pek vakit bulabildiğinde sanmıyorum. Bir yandan okuyor, altlarını çiziyor, bir yandan yazıyor. Evin bir odasında da Alaaddin Şenel çalışıyor. Arada bir uğraştığı çevirenin başından kalkıp yanımıza geliyor. Aklı çeviride hemen dönüyor. Yararlı bir ziyaret benim için. Planlanmamış işlerin ortaya çıkması bu çalışmayı bitirmemi engelliyor. Cemal Gürsel'le ilgili Yaba'da Cemal Gürsel ve Basın konulu bir yazı yayınlıyorum. Fikret Otyam'ın ve Fakir Baykurt'un yazılarını değerlendirmeleri dileğiyle Saçak Yazı Kurulu'na bıraktım. Hala değerlendirilmeyi bekliyorlar. Dergi satın alma önerisi oluyor. Yeni yayın çıkartılmasına junta müsaade etmiyor ama satın alırsan bir şey yapamıyorlar. Bu alanda yasal bir boşluk var. Saçak dergisinin sahibi Subutay Karahasanoğlu. Öner iyi görüşüyor onunla. Onu araya koyuyorum. Pazarlık ediyoruz. Bir miktar para karşılığında alıyoruz dergiyi. Halil Berktay'dan bir mektup alıyorum. Birlikte çalışmamızı değerlendiriyor. Benimle çalışmaktan memnun. Yeni dergi için önerileri var. Bir hafta geçmiyor, bir karar iletiliyor bana. Sen bırak, başka arkadaşlar yürütecek deniyor. Günzileli ve Oral Çalışlar birlikte almışlar bu kararı. Benim de katılmam gereken yazı kurulunu toplantıya çağırmamışlar. Ayaküstü alınan bir karar. Ben en çok Halil'in tavrını merak ediyorum. Yahu Halil hiç mi bir şey söylemedi? Ona da zaten aldıkları bu kararı emrivaki olarak sonradan bildirmişler. O da arkadaşı küstürmeyelim demiş. Arayış. Yarı kaçak durumdayım. Harıl harıl iş arıyorum. Bu karardan sonra tam bir boşluktayım. İsmail iki kardeş askere gidiyor. Çalıştığı ada ajansta yerine beni öneriyor. İşe alınıyorum. İsmail'in işi matbaalarla ancak benim bir tecrübem yok. Yarı hamallığa benzer bir iş yapıyorum. Üretilen reklam malzemelerini matbaalardan alıp firmalara teslim ediyorum. Ajans genellikle eski tiplilerin çalıştığı bir yer. Sahibi Ersin Salman da sanıyorum o kökenden geliyor. Bir süre sonra benim aykırı bir hareketten geldiğimi ve pek öyle sıradan biri olmadığımı düşünüyorlar. İçlerinde bu konuda hala fanatik olanlar var. Mao'cuya müessesede yer yok. Zaten çok da işlerine yaradığım söylenemez. Herkes yapabilir benim yaptığım işi. Bu yüzden bana mecbur değiller. İşten atılıyorum. Bir arkadaşım videoculuk yapıyor. O günlerde bu iş oldukça revaçta. Gel bizimle çalış diyor. severek kabul ediyorum. Çalışma gece de sürüyor. Hem para kazanacağım hem de ev sorunum çözülecek. Bir stüdyoyla birlikte çalışıyoruz. Stüdyonun sahibi porno film de çoğaltıyor. Özellikle emniyetten meraklı izleyicileri var. İkide bir gece yarısı kapımızı çalıp hadi koy bir kaset diyorlar. İyi geçinmek zorundayım, ne olur ne olmaz. İster istemez bir videoyu onlara tahsis ediyorum. Bana sen kimsin diye sormalarından çekiniyorum. Soru sormamaları için olağanüstü çaba sarf ediyorum. Bir dediklerini iki etmiyorum. Bu yüzden benden memnunlar. Bir tanıyan rastlayacak diye ödüm kopuyor. Polisler de oldukça konuşkan. Bulundukları operasyonları anlatıyorlar. Ben de saflığa vurup sorular soruyorum. Onlar da anlatıyor. Müthiş keyifleniyorum. Oral Çalışlar, Fatma Artunkal, Bursalı. Orhan Bursalı ve ben Kadıköy'de bir lokantada yemek yiyoruz. Yargılandığımız dava sonuçlanmış. Aldığımız cezalar Yargıtay'da da onaylanarak kesinleşmiş bulunuyor. Ne yapacağımızı konuşuyoruz. Ya kaçak yaşayacağız, ya gidip paşa paşa cezalarımızı yatacağız, ya da yurt dışına kaçacağız. Yurt dışına çıkmayı tercih ettiğimiz takdirde yardımcı olunacağı söyleniyor. Ben bunun dışında bir tercih düşünemiyorum. Fatma yurt dışına çıkmamaya kesin kararlı. Ben gidip yatacağım. Yurt dışında ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayamam diyor. Şaşıp kalıyorum. Üstelik onun yatması gereken yaklaşık 4 yılı var. Bir anlam veremiyorum. Yıllar sonra yurt dışında yaşamanın ne olduğunu görecek, mülteciliği tanıdıktan sonra içimden "Ey sevgili Fatma, sen ne büyük kadınmışsın" diyeceğim. Aydoğan Büyüközen'le ben yurt dışına gideceğiz. İsveç'i tercih ediyoruz nedense. Kontak kuruyoruz. Şahap Mete ve Tülin Uygur oradalar. Onlar da seviniyor İsveç'i tercih etmemize. O sıralar Kazim'e de Beygirci kalıyorum. Onun da İsveç'te, Stockholm'de arada bir kitap gönderdiği ahbabı var. Kitapların parasını Kazime'nin adına banka hesabında tutuyormuş. Onu da alır harcarsın diyor Kazime. Gitmeye hazırız. Doğu yeniden tahliye oluyor. Örgüt içinde sürekli kavgalar oluyor. Aydoğan'a gitme diyor Doğu. Bize lazımsın. Bana bir şey diyen yok. Oral da o günlerde yurt dışını toparlamak üzere gitmeye hazırlanıyor. Büyük bir çatışma oluyor Doğu'yla Oral arasında. Ona da gitme diyor. Doğu aslında benim gitmeme de karşı. Ancak gerekçesi biraz farklı. Benim zaten hareketin üzerinde bir yük haline geldiğimi düşünüyor. Bir de yurt dışına gidip oradakilerin üzerine yük olacağımı belirtiyor. Pasaportum hazır, biletimi alıyorum. Yılbaşı üzeri gideceğim. Sınırlar yılbaşında kalabalık olur. Dikkat çekmezsin diyor Daşar. Kalın giysiler al yanına diye ekliyor. Bu tavsiyenin faydasını görüyorum. Adres defterleri yırtılıyor. Kitaplarımı Günzileli'ye veriyorum. Birkaç ufak tefek şeyi, bazı yazılarımı, resimlerimi bir arkadaşa bırakıyorum. Bir yandan da kimseye çaktırmamaya çalışıyorum. Ne olur ne olmaz. Yerin kulağı vardır. Havaalanına gittiğim zaman her şeyin o kadar acemisiyim ki ne yapacağımı bilemiyorum. Bavulumu veriyorum, formları dolduruyorum. Nereden nasıl gideceğimi anlamak üzere büyük bir çaba sarf ediyorum. Benimle aynı uçakta gidecek birini bulmak en büyük ümidim. Ama bir yandan da çekiniyorum. Ya adam fark ederse, çünkü benim pasaportum yıllardır yurt dışında çalışmış, orada oturma hakkı olan birine ait. Demezler mi adama, sen ilk mi gidiyorsun, bu ne acemilik? Daha da büyük bir korkum var. Alanda yine beni tanıyan bir polise rastlamak. Uçak kalkıncaya kadar bu tedirginliği yenmem mümkün değil. Free Shop'ta alışveriş bahanesiyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Polis görünce arkamı dönerek yüzümü göstermeme gayretindeyim. Bir polis diğerine beni gösteriyor. Aralarında konuşuyorlar. Köşeden bir tane daha çıktı. Bana doğru bakıyor. Yoksa hayal mi görüyorum? Çimdikle anlarsın. Alışveriş yaptığım Free Shop'ta hesabı alan adam bir tuhaf bakıyor. Herkes bir tuhaf bugün. Sanki birisine işaret veriyor. Burada o aradığınız şahıs demek istiyor gibi geliyor bana. Gözü sürekli başka yerlerde. Parayı bu şekilde nasıl sayabiliyor? Paranın üstünü verirken nasıl olsa ihtiyacın olmayacak tavrı içinde. Tam dönüp çıkmaya hazırlandığım sırada bir polisle burun buruna geliyorum. Düşüp bayılacak gibi oluyorum. Ne kadar polis varmış bu alanda diye geçiriyorum içimden. Ter basıyor. Artık kesin olarak yakalandım galiba. Hepsi beni takip ediyor. Kaçışım da yok üstelik. Kapana kısıldık anlaşılan. Kim bilir şimdi, bir yandan beni izlerken, bir yandan da birbirlerine göstererek halime gülüyorlardır. İşte bana doğru geliyorlar. Kimliğiniz lütfen. Sendeliyor, düşmemek için cam bölmeye dayanıyorum. Soğuk kendime gelmemi sağlıyor. Uçağın camına başımı dayamışım, öyle ayılıyorum. Her tarafım ter içinde. Daldığım bu kabustan, yolcuların kopardığı alkış tufanı ile sıyrılıyorum. Hanover'e sağ salim iniş yapmışız. Alkışlar bu yüzden ve adettenmiş. Mayıs 1992-2004, Amsterdam. Kitabın sonu, 18 Aralık 2010, sayfa 160.